Kitabın adı Atatürk ve Din. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Panel 1998. Panel konuşmacıları Yekta Güngör Özden, Nevval Sevindi, Ahmet Gürtaş. İkinci ayrım. Takdim. İslam dini yüce milletimizin mayasının ve kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öyle ki İslam'la Türklük adeta özdeşleşmiştir. Atatürk de milletimiz için büyük bir değerdir. Yaptığı hizmetlerle ve gerçekleştirdiği inkılaplarla tarihe mal olmuş ve devletimizle, cumhuriyetimizle özdeş hale gelmiştir. Ancak kısmen ihmal, kısmen cehalet, kısmen de kasıt eser olarak bir kısım insanımızda İslam'la Atatürk'ün müspet manada birbiriyle yan yana getirilemeyeceği izlenimi yaratılmıştır. Halbuki bu izlenim yanlıştır ve mutlaka tashihi gerekmektedir. Şayet İslam, devlet ve Atatürk münasebeti hem İslam'ın kendi öz yapısına hem de devletin temel niteliklerine ters düşmeyecek şekilde gerçekçi bir çizgiye oturtulamayacak ve bu yanlış izlenim düzeltilemeyecek olursa toplumumuzda huzurun, mutluluğun ve toplumsal barışın sağlanması mümkün olmayacaktır. Zira bugün sosyal, siyasal ve hatta ekonomik alanlarda yaşanan pek çok problemin temel sebebi kanaatimce bu yanlış izlenimdir. Atatürk'ün İslam hakkındaki kanaat ve tavrının bilinmesi, bu yanlış izlenimin düzeltilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları olarak Atatürk ve Din konulu bir panel tertip ettik. Bize göre çok faydalı ve başarılı olan bu paneldeki konuşmaların kaybolup gitmesine gönlümüz razı olmadı ve bu konuşmaların bir kitap halinde okuyucuya sunulup faydasının yaygınlaştırılmasını arzu ettik. Elinizdeki bu kitap böyle bir arzu ve gayretin mahsulüdür. Umulan faydanın meydana gelmesini Cenab-ı Hakk'ın lütfundan niyaz ediyorum. Ayşe Sucu, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı. Açış Konuşmaları. Ayşe Sucu, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı. Sayın Diyanet İşleri Başkanım, sevgili üyelerimiz, çok kıymetli konuklar ve basınımızın değerli mensupları. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları'nın tertiplemiş olduğu, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 75. yılı münasebetiyle Atatürk ve Din konulu panele, şahsım ve yönetim kurulumuz adına hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyor, teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Değerli konuklar, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları olarak niçin kurulduğumuzu ve ne yapmak istediğimizi açıklamak üzere, çalışma talimatımızın ilgili maddelerinden size, müsaadenizle bazı bilgiler sunmak istiyorum. Kadın kollarımızın görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetince kabul edilen çalışma talimatımızın 6. ve 7. maddelerine göre, kadın kollarımızla gerçekleştirmesi öngörülen amaçlar ve bu amaçlara ulaşabilmek için yapılması gereken çalışmalardan bazıları şunlardır. İnsanlar, özellikle de kadınlar arasındaki fikir alışverişi, dostluk, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek, kadınlara ve gençlere İslam'ın ve Kur'an'ın doğru öğretilip anlatılmasına katkıda bulunmak, oku, anla ve yaşa prensiplerinin hayata geçirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının topluma ulaşmasına yardımcı olmak, kadınlarımızın ve gençlerimizin dini konulardaki sorularını cevaplandırmak üzere kuruluş merkezimize bir ünite oluşturmak, hizmet grupları oluşturarak her kesimden insanımıza, özellikle kadınlarımıza ve gençlerimize hizmet ulaştırmaya çalışmak, milli ve tarihi değerlerimizi ve coğrafi güzelliklerimizi tanımak ve tanıtmak üzere geziler tertip etmek, çalışma alanına yönelik konferanslar, paneller, sempozyumlar tertip etmek, aynı amaçla tertiplenmiş olanlara katılmak. Değerli misafirlerimiz, işte kadın kollarımız kendini ilgilendiren mevzuatın çizdiği çerçeve ve doğrultuda gerçekleştirmeye çalıştığı bu hizmetlerle gerek insanımızın, gerek toplumumuzun huzur ve mutluluğuna karınca kararınca katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Özellikle de son yıllarda ve günümüzde peygamberlik, mürşitlik, şeyhlik, tarikat ve benzeri dini kavram ve kurumların alabildiğine istismar edildiği ve bunların hakikilerinden daha çok sahtelerinin ortalıkta cirit attığı bir ortamda bizim, kadın kolları olarak yükümlülük ve sorumluluklarımızın öneminin daha da belirgin bir hale geldiğini takdir edersiniz. Şimdi de bu panelle ilgili fazla zamanınızı almadan birkaç cümle arz etmek istiyorum. Atatürk ve din konusu ülkemiz için çok önemli bir konudur. Konunun önemi iki açıdan kaynaklanmaktadır. Birincisi, dine karşı olanların, ikincisi de dinin yanında yer alanların açısıdır. Aslında dini sevmenin de, dine karşı olmanın da tarihi insanlık kadar eskidir. Ancak Türkiye'de dine karşı olanlar, Cumhuriyetimizden bu yana genellikle Atatürk'e sığınmışlar, onun milletin gönlündeki müstesna yerini, gücünü, özellikle de kanunla korunmuş olmasını kendi düşünceleri doğrultusunda istismar etmişlerdir. Buna tepki olarak da dinin yanında yer alanlardan, altını çizerek söylüyorum, bazıları bu defa Atatürk'e karşı olmak gerektiğini zannetmişler, böylece Atatürk ve din ekseni etrafında birbirleriyle uzlaşmaz bölünmeler ve gruplaşmalar meydana gelmiştir. Halbuki biz Atatürk ve din kelimelerinin birbirleriyle çatışarak değil, birbirleriyle örtüşerek yan yana gelmeye daha elverişli olduğuna inanıyoruz. Ancak bu gerçeğin bugüne kadar önemiyle mütenasip olarak ele alınmadığı kanaatindeyiz. Durumu böyle olmasında bir kasıt aramasak bile mazur görülemeyecek bir ihmalin bulunduğu kanaatindeyiz. Cumhuriyetten bu yana toplumumuzda çeşitli sıkıntıların temelinde Atatürk ve din konusundaki bu yanlış yönelişlerin yattığı ve bu konu gerçekçi bir şekilde çözülmedikçe de sıkıntıların bitmeyeceği, hatta artarak devam edeceği muhakkaktır. İşte değerli misafirlerimiz, bu paneli tertip etmekten amacımız, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları olarak karınca kararınca bu çözüme katkıda bulunmaktır. Paneli konunun uzmanlarına teslim ettiğimize inanıyoruz. Panel yöneticimiz Anayasa Mahkemesi Emekli Başkanı ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Yekta Güngör Özden'dir. Kendisini hepiniz tanıyorsunuz. İkinci konuşmacımız Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ahmet Gürtaş, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Atatürk ve din eğitimi konusunda doktorasını yapmıştır. Konunun uzmanı olan Sayın Gürtaş halen Konya İlahiyat Fakültesi'nde Arap Dili ve Belagatı ana bilim dalında öğretim üyesidir. Konuşmacılarımızdan gazeteci, yazar, düşünür Sayın Nevval Sevindi hanımefendi de yazılarıyla ve fikirleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı bir şahsiyettir. Panelimiz başlamadan önce Diyanet İşleri Başkanımız ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz Beyefendi hocamız huzurlarınızda bir konuşma yapacaklardır. Zamanınızı fazlaca aldığım için özür diliyor, sizleri panel programımızla baş başa bırakıyor ve tekrar teşekkür ediyorum. Buyurunuz Sayın Başkanım. Mehmet Nuri Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı. Anayasa Mahkemesi'nin değerli eski başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin genel başkanı, sayın eski kültür bakanlarımız, değerli konuklar, televizyonlarımızın ve basınımızın değerli mensupları, muhterem panelistler. Din-devlet ilişkileri ve Atatürk konusunun yoğun olarak ele alınıp işleneceği bu toplantının başarılı ve verimli geçmesini temenni ederek konuşmama başlamak istiyorum. Son yıllarda yoğun olarak gündeme gelen fakat yeterince açıklığa kavuşturulmadığı için çeşitli tevillere ve indiği kişisel yorumlara maruz kalan bu konunun ilmi gerçekler açısından değerlendirmeye tabi tutulmasının gerekli olduğu kanaatindeyim. Aksi takdirde ilmi ve objektif sonuçlara ulaşmak ve toplumumuzda yaşanmakta olan kavram kargaşalarına son vermek mümkün olmayacaktır. Bilindiği üzere milletimizin %99'unun mensubu olduğu ve bununla şeref duyduğu İslam dini, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen ve insanlara tebliğ edilen ilahi buyrukları ve hükümleri içine almaktadır. Fıtri, tabii, genel ve evrensel bir din olan İslam, mutedil, dünya-ahiret sentezini öngören, ana kaynakları günümüze kadar korunarak intikal etmiş olan yüce bir dindir. Milletimizin tamamına yakın kısmının mensup bulunduğu İslam dini, adeta milli birlik ve bütünlüğümüzde aynılaşıp kaynaşmıştır. Bu gerçek sebebiyledir ki Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuş ve genel idare içerisinde başkanlığa vücut vermiştir. Başkanlığımızın milli birlik ve bütünlüğümüze katkı sağlayacak şekilde hizmetler sağlaması anayasada ifade edilmiştir. Bu tarihi, sosyolojik gerçekler toplum bilim uzmanlarının ve yöneticilerinin her zaman göz önünde bulundurmaları gereken vakalardır. İnsan kaynakları ve toplum mühendisliği gibi yeni terminolojilerle ifade edilen yeni sosyolojik otoritelerin, İslam dininin milletimiz nezdindeki yerini yeniden belirtmelerinde fayda mülahaza ediyorum. Sayın konuklar, Yahudilikten, Budizm'den ve Hristiyanlıktan çok farklı yönleri bulunan İslam dini, Hazreti İbrahim peygamber tarafından Orta Doğu'da yayılan tevhidçi dinler halkasının son ve en mükemmel şeklidir. Fert toplum, madde mana, pragmatizm idealizm, dünya ahiret, Fizik, fizik ötesi gibi ikilemlerin kendi içinde sistematize edildiği ve bütüncül bir yapı oluşturduğu İslam dini, bilgi ve hikmetli düşüncenin, adaletin ve intizamın ana ilkeler olarak öne çıktığı, buna karşılık cehaletin, zulmün ve kargaşanın kötülenip yerildiği bir din olarak müşahede edilmektedir. Fitne ve bozgunculuk, İslam'da diğer başka olumsuzlukların sebebi ve başlangıç noktası olarak görülmüştür. İslam tarihinde ilk devletin, Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretiyle birlikte ortaya çıktığı miladi 622 senesi bilinmektedir. Bazı bilginler hicretten önce Hazreti Peygamber'in Medineli bazı temsilcilerle Akabe biatları sırasında gerçekleşen ahitleşme ile sırasında bunun ilk temellerinin atıldığını kabul ederler. Bazı tarihçiler ise Medine Antlaşması ve Mekkeli muhacirlerle Medineli Ensar arasında yapılan kardeşlik antlaşmasını esas almışlardır. Bir site devleti olarak ortaya çıkan ilk İslam toplumunun kendi iç ilişkileri, dış düşmanla yani müşriklerle münasebetlerinin özü, Kur'an-ı Kerim'de özellikle Enfal Suresi ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde belirlenmiştir. Din adamları diye bir sınıfın olmadığı, buna karşılık bilginin ve alimlerin yüceltildiği, ilahi vahyin sona erdiğinin benimsendiği, dört halifenin Hazreti Peygamber'in sadece idari ve hukuki mirasının uygulayıcısı olduğunun kabul edildiği bir model idealize edilmiş, özellikleriyle yarım asır kadar sürmüştür. Daha sonra saltanat dönemi başlamış, Emeviler döneminde Ömer İbni Abdülaziz'in kısa süren hükümdarlığı süresinde dört halife devrine ve İslam'ın özüne uygun bazı düzenlemeler ve uygulamalar gerçekleştirilmişse de bu tatbikat sürekli olmamıştır. Klasik İslam çağında ilk üç asır dar yani yurt kavramının devlet teriminden daha çok kullanıldığı, devlet kelimesinin ise daha ziyade ülkeyi yöneten hanedan ve sülaleler için kullanıldığı müşahede edilmektedir. Beni Ümeyye'nin devleti, Beni Abbas'ın devleti gibi. İslam akaid yani inanç doktrininde İmamet-i Kübra, devlet reisliği akaidle ilgili temel bir esas olarak göze çarpmamakla beraber, Şiilerde olduğu gibi Şiilerin aksine, toplum ve devlet yönetiminin gereği olarak en üst düzeyde bir devlet yöneticisinde bulunmasının gerekliliği ve görevleri sayılmıştır. Bu hususta Ahkam-ı Sultaniye başlıklı eserler müstakilen ele alınarak işlenmiştir. İslam tarihinde en organize olmuş toplum yapısını kurmuş ve ordu-millet özelliği taşıyan devletler, Türklerin kurdukları disiplinli devletlerdir. Abbasi devletinin parçalanması ve Haçlı Seferleri karşısında İslam dünyasının bütünlüğünün geniş ölçüde Türkler tarafından sağlandığını tarihler kaydetmektedir. Osmanlı Türk Devleti'nde ise din-i devlet, mülk-ü millet terimleri, devletin ve milletin devamı için kabul edilmiş temel ölçülerdir. Buradaki mülk kelimesinin vatan anlamında kullanıldığını yeni nesiller için hatırlatmakta fayda görüyorum. İslam inanç doktrininde hükümdarları ve devlet yöneticilerini kutsal ve günahsız olarak kabul etmek yoktur. Hükümdarın hal edilmesi veya niteliğini yitirmesi meselesi, asırlarca önce fıkıh bilginler arasında münakaşa edilmiş kitaplara geçmiştir. Kutsal kral terimi, feodaliteden krallığa geçen Batı Avrupa'da 16. 17. ve 18. asırlarda hakim olmuş bir anlayışı yansıtmaktadır. Fransa'da 14. Louis, devlet demek, ben demektir cümlesiyle meşhur olmuştur. 19. yüzyılda demokrasi, siyasi haklar, özgürlükler ve benzeri sloganların İslam bilginlerince olumsuz karşılanmadığını, yani Jön Türkler, Tunus Hayrettin Paşa gibi aydınların aslında İslami bilimlere vakıf münevverler olduğunu, 1908'deki ikinci meşrutiyetin de o dönemdeki İslam bilginlerince geniş bir kabul ile karşılandığını hatırlatmamız gerekir. Mehmet Akif, Şeyhülislam Musa Kazım, Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi ve diğer birçok din bilgini devletin dine riayet ederek siyasi ve hürriyetler ve yeni organizasyonlar konusunda yeniliklere açık olmasını kabul etmişlerdir. Sayın davetler, son iki asırdan beri süre gelen yenileşme ve çağdaşlaşma aşamasında, Cumhuriyet dönemimizin ve onun kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ayrı ve müstesna bir yeri vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri sahada yıkılış süreci içine girdiği, fakat o dönemde okullaşma oranının ve eğitim hizmetlerinin gerçekten önemsendiği, sivil ve asker aydınların Doğu ve Batı kültürünü en iyi şekilde aldığı bir dönemde yetişmiştir. O dönemin sivil ve asker aydınlarının klasik dini kültür yanında Doğu ve Batı lisanlarından birini, genellikle Fransızca'yı öğrenerek yetiştiklerini görüyoruz. Çoğu kez kendi kendini yetiştiren aydınlarımızın bu sayede resmi eğitim düzeyinin üstünde bir seviye kazanarak yetiştikleri bu dönemde, devletin korunup kurtarılması ve gerileme sürecinden çıkarılması, bütün vatansever münevverlerin milli ideali olmuştur. Daha harp okulunda talebeyken, Namık Kemal'in hürriyetçi şiirlerinin etkisiyle ve Büyük Fransız ihtilalinin liberal fikirleriyle yetişen Mustafa Kemal Atatürk, pozitif bilimlerin önemini kavramış, daha sonraları yaptığı bir konuşmada hayatta en hakiki mürşidin ilim olduğunu belirtmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, meşrutiyetin ilanının kâfi olmadığını, o günün yıkıcı particilik İttihat Terakki ile Hürriyet ve İtilaf Partileri çatışmalarının devlete zarar vereceğini önceden hissetmiştir. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın psikolojik ve askeri vesayeti altına girmesine karşı çıkmıştır. 1917 yılında o zaman henüz veliaht olan Vahdettin'le birlikte Almanya'ya yaptığı seyahat sırasında fikirlerini ona açıkça bildirmiş, devleti tehdit eden tehlikeleri açıkça anlatmıştır. Birinci Cihan Harbi'nin sona ermesi ve mütarekenin ilanı ile birlikte İstanbul'a dönen Atatürk, İstanbul'da kalıp nazır yani bakan olmak hevesine düşmemiş, zor olanı tercih ederek vatanın istiklalinin kurtarılması idealinin gerçekleşmesine koşmuştur. Üçüncü Ordu Müfettişi, Padişah'ın Fahri Yaveri, tüm General Mustafa Kemal Paşa sıfatıyla Samsun'a çıkan bu büyük insan, bu dönemde de devletin korunması ve vatanda birliğin temini konusunda herkesle görüşmüş, yabancı güçlerin Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına yönelik planlarına karşı çıkmıştır. Onun hatıralarını teşkil eden Nutuk adlı eserinin 3. cildinde yer alan bazı yazışmalarda, onun Doğu Anadolu bölgesinin ileri gelen din bilginlerine ve aşiret reislerine yazılmış olan mektuplar yer almaktadır. Mezkur mektuplarda devletin ve halkın birliğinin korunması, yabancı devletlerin oyunlarına alet olunmaması konusundaki samimi ve hassas ikazları özellikle dikkat çekmektedir. Değerli konuklar, Atatürk atılımcı, hamleci, statikoculuğun karşısında olan bir şahsiyettir. Atatürk dini iyi bilir ve dine müspet bakmış bir şahsiyettir. Atatürk'ün hutbeleri Türkçeleştirmesi, ilk tefsiri Elmalı merhuma yazdırmış olması, yine büyük bir muhaddis olan Ahmet Naim Efendi'ye Buhari şerhlerini, tercümelerini kaleme aldırması, onun dine verdiği önemi göstermektedir. Atatürk'ün 1937 yılında anayasaya dahil ettiği laiklik anlayışını, bazı Marksist ve materyalistlerin savunduğu laiklik anlayışıyla mukayese etmek mümkün değildir. Nitekim Atatürk, ben Luther olmayacağım demiş ve bu çeşit fikirleri reddetmiştir. Atatürk'ün laiklikle ilgili görüşünü Nutuk'tan aldığım bir alıntıyla size aktarmak istiyorum. Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyetlerini tekeffül etmektir. Yani din hürriyetine kefil olmaktır. Bu tanımlamaların anlamı gayet basittir. Din vardır, kendisi de öyle diyor, İslam dini vardır. İslam dini hürriyeti efkara mani değildir. Yani fikir hürriyetine, düşünce hürriyetine engel değildir. Ama dinde zorlama yoktur. Zaten Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 150. ayeti kerimesindeki La ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur hükmü de bunu emretmiyor mu? Laiklik dinsizlik demek değildir. Nitekim Atatürk, laik hükümet tabirinden dinsizlik manasını çıkarmaya yeltenen fesatçılara fırsat vermemek lazımdır demiştir. 1938 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15. yılı kitabında Atatürk'ün sağlığında benimsenen laiklik prensibi şu şekilde izah edilmiştir. Milli ve içtimai hayatta ferdin dinsiz, şu veya bu itikat sistemine mensup oluşu, milli ve içtimai vazifesi bakımından ne bir kusur ne de bir fazilet sayılamaz. Türkiye'de dinin dünya işlerinden ayrı tutulduğu, laikliğin ilan olduğu andan itibaren hiç kimse hiçbir ibadete icbar edilemez, hiç kimse vicdanının ilhamıyla kabul ettiği ibadetten men olunamaz. Tabii Atatürk'le ilgili daha söylenecek çok şeyler var. Aslında mümkün olsaydı da Nutuk'tan okuyarak hem de orijinalinden bu konuları hilafet vesaire dile getirseydik. Tabii burada panelistlere imkan vermek gerek. Onların tartışmaları bu konulara ışık tutacaktır. Bu düşüncelerle panelistlerimize ve siz değerli misafirlerimize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 20. Devamı 3. ayrımda.